Büyük Mücadele 25. Allah'ın Değişmez Yasası. Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta O'nun antlaşma sandığı göründü. Vahiy 11, ayet 19. Allah'ın antlaşmasının sandığı, tapınağın ikinci bölmesi olan en kutsal yerdedir. Göktekinin örneği ve gölgesi olan, hizmet eden dünyasal tapınaktaki hizmette, bu bölme yalnızca kefaret gününde tapınağın temizlenmesi için açılıyordu. Dolayısıyla Allah'ın gökteki tapınağının açıldığının ve antlaşma sandığının göründüğünün duyurulması, 1844 yılında Mesih'in kefaretin tamamlanış işlemini gerçekleştirmek üzere girdiği göksel tapınağın en kutsal yerinin açılışına işaret etmektedir. En kutsal yerdeki hizmetine başlayan yüce baş rahiplerini iman yoluyla izleyenler, onun antlaşma sandığını gördüler. Tapınak konusunu incelediklerinde, kurtarıcının hizmetinin değiştiğini ve bundan böyle Allah'ın sandığının önünde görevde bulunarak kendi kanıyla günahkarların yararına şefaat ettiğini anladılar. Yeryüzündeki tapınakta bulunan sandıkta iki taş levha yer alıyordu. Bunların üzerine Allah'ın yasasının temel ilkeleri yazılıydı. Sandık yalnızca yasa levhaları için bir kap işlevi görüyordu. Ona değerini ve kutsallığını veren bu ilahi ilkelerin varlığıydı. Gökte Allah'ın tapınağı açıldığında O'nun antlaşma sandığı görüldü. Gökteki tapınağın en kutsal yerinde ilahi yasa, Allah'ın Sina Dağı'nda gök gürlemeleri arasında bizzat konuştuğu ve taş levhalar üzerine parmağıyla yazdığı yasa, kutsal olarak saklanmaktadır. Gökteki tapınakta bulunan Allah'ın yasası, taş tabletlere yazılan ve Musa tarafından Tevrat'a geçirilen ilkelerin yanılmaz bir kopyasını teşkil eden muazzam orijinaldir. Bu önemli noktanın anlayışına ulaşanlar, böylece ilahi yasanın kutsal ve değişmez niteliğini görmeye yönlendirildiler. Kurtarıcının sözlerinin gücünü daha önce hiç görülmeyen bir şekilde gördüler. Yer ve gök ortadan kalkmadan, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Matta 5, ayet 18. Allah'ın yasası, O'nun isteğinin bir bildirisi ve O'nun karakterinin bir açıklaması olduğundan, göklerde güvenilir bir tanık olarak sonsuza kadar kalmalıdır. Tek bir emrin bile hükmü kaldırılmamış, en küçük bir harf ya da nokta bile değiştirilmemiştir. Mezmurcu şöyle diyor: Ya Rab, sözün göklerde sonsuza dek duruyor. Bütün koşulları güvenilirdir. Sonsuza dek sürer. Mezmur 119:2.89, 111:2.7-8. 10 emirin kalbinde ilk ilan edildiği günkü gibi 4. emir bulunmaktadır. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama 7. gün bana, Tanrın Rabbe, Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım. 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Mısır'dan çıkış 20, ayet 811. Allah'ın ruhu, onun sözünün bu öğrencilerinin kalplerini etkiledi. Yaratıcının dinlenme gününü göz ardı ederek bu ilkeyi bilgisizce çiğnedikleri kanaati kendilerinde yer etti. Allah'ın kutsamış olduğu gün yerine haftanın ilk gününü tutma nedenlerini araştırmaya başladılar. Kutsal yazılarda 4. emrin yürürlükten kaldırıldığına ya da Şabat gününün değiştirildiğine dair hiçbir kanıt bulamadılar. 7. günü kutsayan bereket hiçbir zaman kaldırılmamıştı. Samimiyetle Allah'ın isteğini öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi ise kendilerinin O'nun yasasını çiğneyenler olduklarını gördüklerinde kalpleri kederle doldu ve Allah'a olan sadakatlerini O'nun Şabat gününü kutsal tutarak ortaya koydular. İmanlarını yıkmak için pek çok ve ciddi gayretler gösterildi. Dünyasal tapınak, göksel olanın simgesi ya da örneği ise yeryüzündeki sandıkta saklanan yasanın buna göre gökteki sandıkta bulunan yasanın birebir kopyası olduğunu göremeyen kimse yoktu. Ayrıca göksel tapınakla ilgili gerçeğin kabulü, Allah'ın yasasının gereklerinin ve 4. emirdeki Şabat günü zorunluluğunun kabulünü gerektiriyordu. Kutsal yazıların Mesih'in göksel tapınaktaki hizmetini ortaya koyan uyumlu açıklamasına sert ve kararlı karşıtlığın sırrı burada yatıyordu. İnsanlar Allah'ın açtığı kapıyı kapatmak, kapattığı kapıysa açmak istediler. Ancak açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle bildirmişti. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Vahiy 3, ayet 7-8. Mesih en kutsal yerin kapısını başka bir deyişle hizmetini açmıştı. Gökteki tapınağın açık kapısından ışık yansıyordu ve orada kutsal olarak saklanan yasanın içinde dördüncü emrin de yer aldığı gösterilmişti. Allah'ın kurduğunu hiçbir insan yıkamazdı. Mesih'in aracılığına ve Allah'ın yasasının sürekliliğine ilişkin ışığı kabul edenler, bunların vahiy 14. bölümde sunulan gerçeklerle bağlantılı olduğunu gördüler. Bu bölümdeki bildiriler, yeryüzünün sakinlerini Rabbin gelişi için hazırlamaya yönelik üç aşamalı bir uyarıdan oluşmaktadır. Eke bakınız. Onun yargılama saati geldi duyurusu, Mesih'in insanlığın kurtuluşu için yürüttüğü hizmetin tamamlanış işlemine işaret etmektedir. Kurtarıcının arabuluculuğu sona ermeden ve halkını yanına almak üzere yeryüzüne dönmeden önce duyurulması gereken bir gerçeği müjdeler. 1844'te başlayan yargılama işi, hem yaşayanlar hem de ölüler olmak üzere herkesin durumuna karar verilene dek sürmelidir. Dolayısıyla insanlığın deneme süresi sona erene kadar uzatılacaktır. İnsanların yargıda ayakta durmaya hazır olmaları için mesaj onlara, Tanrı'dan korkun, onu yüceltin ve göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının diye emretmektedir. Bu mesajları kabul etmenin sonucu şu sözde verilmiştir. Tanrı'nın buyruklarını yerine getirenler, İsa'ya imanlarını sürdürenlerdir. Yargıya hazırlıklı olmak için insanların Allah'ın yasasını tutmaları gereklidir. Bu yasa, yargıda karakter standardı olacaktır. Elçi Paulus şöyle bildiriyor. Yasayı bilerek günah işleyenlerse, yasayla yargılanacaklar. Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Ayrıca aklanacak olanlar yasayı yerine getirenlerdir diyor. Romalılar 2, ayet 1216. Allah'ın yasasını tutmak için iman vazgeçilmezdir. Zira iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ve imana dayanmayan her şey günahtır. İbraniler 11, ayet 6, Romalılar 14, ayet 23. İnsanlar ilk melek tarafından Tanrı'dan korkun, onu yüceltin diye ve ona göğün ve yerin yaratıcısı olarak ibadet etmeye çağrılmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için onun yasasına itaat etmeleri gereklidir. Bilge kişi şöyle diyor. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü her insanın görevi budur. Vaiz 12, ayet 13. Allah'ın emirlerine itaat edilmeden hiçbir ibadet onu hoşnut etmez. Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Yasaya kulağını tıkayanın duası da iğrençtir. 1. Yuhanna 5, ayet 3, Süleyman'ın özdeyişleri 28, ayet 9. Allah'a ibadet görevi, onun yaratıcı olduğu ve diğer tüm varlıkların mevcudiyetlerini ona borçlu oldukları gerçeğine dayanmaktadır. Kutsal kitapta, onun putperestlerin tüm ilahlarından daha çok saygıya ve ibadete layık olduğu düşüncesinin sunulduğu her yerde, onun yaratıcı gücünün kanıtları ortaya konulur. Halkların bütün ilahları bir hiçtir. Oysa gökleri yaratan Rab'dir. Mezmur 96, 2.5. Beni kime benzeteceksiniz ki eşitim olsun, diyor kutsal olan. Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Gökleri yaratan Rab. Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, şöyle diyor. Rab benim, başkası yok. Yeşaya 40, ayet 25-26, 45-2.18. Mezmurcu şöyle diyor. Bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'nunuz. Gelin, tapınalım, eğilelim. Bizi yaratan Rab bin önünde diz çökelim. Mezmur 102.3, 95-2.6. Gökte Allah'a ibadet eden kutsal varlıklar da ona gösterdikleri saygının nedenini şöyle ifade ediyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Vahiy 4, ayet 11. Vahiy 14. bölümde insanlar yaratıcıya ibadet etmeye çağrılırlar. Peygamberlik sözü de 3 aşamalı mesajın sonucu olarak Allah'ın emirlerini tutan bir grup insanı gözler önüne serer. Bu emirlerden biri doğrudan Allah'a yaratıcı olarak işaret etmektedir. 4. temel ilke şöyle beyan eder. 7. gün bana, Tanrın Rabbe, Şabat günü olarak adanmıştır. Çünkü ben, Rab yeri göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım, 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Mısır'dan çıkış 20, ayet 10-11. Rab ayrıca Şabat gününün benim Tanrınız Rab olduğumu anlayasınız diye bir belirti olduğunu bildiriyor. Hezekiel 20, ayet 20. Bunun nedeni olarak belirtilense, çünkü ben Rab yeri göğü 6 günde yarattım. 7. gün işe son verip dinlendim. Mısır'dan çıkış 31, ayet 17. Şabat gününün yaratılışın anısı olarak önemi, Allah'ın ibadete layık oluşunun gerçek nedenini her zaman göz önünde bulundurmasıdır. Zira O, yaratıcıdır ve biz O'nun yaratıklarıyız. Bu nedenle Şabat günü ilahi ibadetin temelinde yer alır. Çünkü O'nun harika gerçeğini en etkili biçimde öğretir. Bunu başka hiçbir kurum yapmamaktadır. İlahi ibadetin yalnızca 7. günde yapılanın değil, tüm ibadetin gerçek temeli, yaratıcıyla O'nun yaratıkları arasındaki ayrımda bulunmaktadır. Bu büyük gerçek hiçbir zaman geçersiz hale gelmez ve hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bölüm. Allah bu gerçeği her zaman insanların zihinlerinin önünde tutmak için Adem bahçesinde Şabat gününü tesis etti. O'nun yaratıcımız olduğu gerçeği O'na ibadet etmemizin nedeni olduğu sürece Şabat günü bunun işareti ve anısı olarak devam edecektir. Şabat günü herkes tarafından tutulmuş olsaydı, insanların düşünceleri ve sevgisi, saygı gösterilerek ibadet edilmesi gereken varlık olarak yaratıcıya yönlendirilecekti. Ve putperest, tanrı tanımaz veya imansız bir insan hiçbir zaman olmayacaktı. Şabat gününün tutulması, gerçek Allah'a, göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana sadakatin bir işaretidir. İnsanlara Allah'a ibadet etmeyi ve O'nun emirlerini tutmayı emreden mesajın özellikle 4. emri tutmayı hatırlatacağı anlaşılır. 3. melek, Allah'ın emirlerini tutan ve İsa'ya imanlarını sürdürenlerin aksine yanılgılarına karşı ciddi ve korkunç bir uyarı verilen bir diğer gruba işaret eder. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Vahiy 14, ayet 9-10. Bu mesajı anlamak için kullanılan simgelerin doğru yorumlanması gereklidir. Canavarla, heykelle, işaretiyle ne simgelenmektedir? Bu simgelerin bulunduğu peygamberlik sözleri dizisi, Vahiy 12. bölümde Mesih'i doğduğunda yok etmeye çalışan ejderha ile başlıyor. Ejderhanın şeytan olduğu belirtiliyor. Vahiy 12, ayet 9. Kurtarıcıyı öldürmesi için Herodes'i harekete geçiren oydu. Fakat şeytanın Hristiyanlık döneminin ilk yüzyıllarında Mesih'e ve halkına karşı savaşmak için kullandığı başlıca araç, egemen dinin putperestlik olduğu Roma İmparatorluğu'ydu. Bu nedenle ejderha, öncelikle şeytanı simgelerken, ikincil bir anlamda putperest Roma'nın bir simgesidir. 13. bölümde 110 ayetleri, ejderhanın kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdiği, Parsaben, başka bir canavar resmedilmektedir. Bu simge, pek çok protestanın inandığı gibi bir zamanlar eski Roma İmparatorluğu'nun sahibi olduğu güce, tahta ve yetkiye kavuşan papalığı simgelemektedir. Pars'a benzeyen canavar hakkında şöyle deniliyor. Kendisine büyük şeyler ve küfürler söyleyen bir ağız verildi. Ve Allah'a karşı küfretmek, onun adına ve onun çadırına ve gökte oturanlara küfretmek için ağzını açtı. Ve kutsallarla savaşmak ve onları yenmek için ona izin verildi. Ve kendisine her kabile ve dil ve ulus üzerine yetki verildi. Daniel 7. bölümdeki küçük boynuzun tanımıyla hemen hemen aynı olan bu peygamberlik sözü tartışmasız olarak papalığa işaret etmektedir. 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Peygamber ayrıca şöyle diyor. Başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ve yine, eğer bir kimse esirliğe götürüyorsa, esirliğe gider. eğer bir kimse kılıçla öldürürse, onun kılıçla öldürülmesi gerektir. 42 ay, Daniel 7. bölümde geçen bir vakit, vakitler ve yarım vakit, yani 3,5 yıl ya da 1260 günle aynıdır. Papalık gücünün Allah'ın halkına zulmedeceği süreyi belirtir. Bu dönem, önceki bölümlerde belirtildiği gibi 538 yılında papalığın üstünlük kazanmasıyla başladı ve 1798 yılında sona erdi. O zaman Papa, Fransız ordusu tarafından esir alınmış, papalık gücü ölümcül yarayı almış ve "Eğer bir kimse esirliğe götürüyorsa, esirliğe gider" öngörüsü yerine gelmiştir. Bu noktada başka bir simge sunuluyor. Peygamber şöyle diyor: "Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı." 11. ayet. Bu canavarın hem görünümü hem de yükseliş şekli temsil ettiği ulusun önceki simgelerle resmedilen uluslara hiç benzemediğini ortaya koymaktadır. Dünyaya hükmeden büyük krallıklar Daniel peygambere yırtıcı hayvanlar olarak göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığı zaman yükselirken gösterilmişlerdir. Daniel 7, ayet 2. Vahiy 17. bölümde bir melek suların halkları, toplumları, ulusları ve dilleri simgelediğini açıklamıştı. Vahiy 17, ayet 15. Rüzgarlar çekişme simgesidir. Büyük denize saldıran göğün dört rüzgarı, krallıkların güç kazandıkları, fetihlerin ve devrimlerin korkunç sahnelerini simgeler. Fakat kuzu gibi boynuzları olan canavar yerden çıkarken görülmüştür. Bu şekilde temsil edilen ulus, kendisini tesis etmek için diğer güçleri ortadan kaldırmak yerine daha önce yerleşilmemiş bir bölgede yükselmeli ve kademeli olarak ve barış içinde büyümelidir. Öyleyse eski dünyanın kalabalık ve çekişmeli uluslarının arasında o kargaşalı halklar, toplumlar, uluslar ve diller denizinde yükselemezdi. Batı kıtasında aranmalıdır. 1798 yılında yeni dünyada hangi ulus güç kazanıyor, kudret ve büyüklük vaat ediyor ve dünyanın ilgisini çekiyordu? Simgenin uygulanışı hiçbir şüpheye mahal vermez. Bu peygamberlik sözünün şartlarını karşılayan yalnızca bir ulus vardır. Şaşmaz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret etmektedir. Kutsal yazı yazarının düşünceleri ve neredeyse kelimesi kelimesine sözleri, bu ulusun yükselişini ve gelişimini tanımlayan hatip ve tarihçi tarafından farkında olmadan defalarca kullanılmıştır. Canavar, yerden çıkarken görülmüştü. Çevirmenlere göre, burada çıkmak olarak yorumlanan sözcük, sözlük anlamı olarak bitki gibi büyümeyi veya yerden bitmeyi ifade eder. Ayrıca gördüğümüz gibi, ulus daha önce yerleşilmemiş bir bölgede yükselmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselişini tasvir eden ünlü bir yazar, onun ıssızlıktan gelişinin gizeminden söz ederek şunları söylüyor: "Sessiz bir tohum gibi büyüyerek imparatorluğa dönüştük." Townsend, "The New World Compared with the Old." Yeni dünyanın eski dünyayla karşılaştırılması. Sayfa 462. 1850 yılında Avrupa'da yayınlanan bir dergi, Birleşik Devletler'den ortaya çıkan ve yeryüzünün sessizliğinin ortasında günden güne gücüne güç, gururuna gurur katan harika bir imparatorluk olarak söz etmişti. The Dublin Nation, Dublin Ulusu. Edward Everett, bu ulusun göçmen kurucularıyla ilgili bir konuşmasında şunları söyledi: "Gizliliğinden ötürü zararsız ve uzaklığından ötürü güvenli, Leiden'deki küçük kilisenin vicdan özgürlüğünün tadını çıkarabileceği gözlerden uzak bir yer mi aradılar? İşte barışçıl bir fetihle haçın sancaklarını getirdikleri kudretli bölgeler. Kuzu gibi iki boynuzu vardı. Kuzu gibi boynuzlar gençliği, masumiyeti ve nezaketi belirtir ve peygambere 1798 yılında ortaya çıkacağı gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'nin karakterini uygun biçimde temsil eder. Krallık zulmünden ve rahiplerin hoşgörüsüzlüğünden Amerika'ya kaçarak sığınak arayan ilk Hristiyan sürgünler arasında insan hakları ve dinsel özgürlüğün geniş temeline dayalı bir yönetim kurmaya kararlı pek çok kişi vardı. Görüşleri tüm insanların eşit yaratıldığına ve yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişmek için vazgeçilemez haklara sahip olduklarına dair muazzam gerçeği ortaya koyan bağımsızlık bildirgesinde yer buldu. Anayasaysa insanlara kendi kendilerini yönetme hakkı güvencesini vererek en çok oy alan temsilcilerin yasaları çıkarmalarını ve yürütmelerini sağlar. dinsel inanç özgürlüğü de tanınmıştır. Herkes Allah'a kendi vicdanının emrettiği şekilde ibadet etme hakkına sahiptir. Cumhuriyetçilik ve protestanlık ulusun temel ilkeleri oldu. Gücünün ve zenginliğinin sırrı bu ilkelerdir. Tüm Hristiyan aleminde zulüm gören ve ezilenler ilgi ve umutla bu ülkeye gelmişlerdir. Milyonlarca kişi bu kıyılara ulaşmaya çalışmış, böylece Amerika Birleşik Devletleri yükselerek yeryüzünün en güçlü ulusları arasındaki yerini almıştır. Fakat kuzu gibi boynuzları olan canavar, ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. Yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Vahiy 13, ayet 1114. Simgenin kuzu gibi boynuzlarıyla ejderha sesi, ulusun bu şekilde temsil edilen söylemleriyle uygulamaları arasındaki çarpıcı farkı işaret etmektedir. Ulusun konuşması, yasama ve yargı otoritelerinin eylemleridir. Bu eylemlerle, kendi politikasının temeli olarak ileri sürdüğü özgürlükçü ve barışçı ilkeleri yalanlayacaktır. Ejderha gibi konuşacak ve ilk canavarın bütün yetkisini kullanacak olması, ejderha ve parsa benzeyen canavarla simgelenen ulusların sergilediği hoşgörüsüzlük ve zulüm ruhunun gelişimini açık bir şekilde öngörmektedir. İki boynuzlu canavarın yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorladığı ifadesi de bu ulusun yetkisinin papalığa bağlılık göstergesi anlamına gelecek olan bir eylem zorunlu hale getirilerek kullanılacağını belirtmektedir. Böyle bir eylem, bu yönetimin ilkelerine, bağımsız kurumlarının dehasına, bağımsızlık bildirgesinin doğrudan ve ciddi beyanlarına ve anayasaya taban tabana zıt olacaktır. Ulusun kurucuları, kilisenin dünyasal gücü kullanmasına karşı akıllıca önlem almaya çalıştılar. Zira bu kaçınılmaz bir sonuç getirecekti. Hoşgörüsüzlük ve zulüm. Anayasaya göre, Kongre, herhangi bir dinin tesis edilmesiyle ilgili ya da onun özgürce uygulanmasını yasaklayan bir kanun çıkaramaz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir kamu kuruluşunda görev almak için yeterlilik göstergesi olarak hiçbir din ikrarı istenmeyecektir. Herhangi bir dinsel uygulamanın mülki idare tarafından zorunlu hale getirilmesi ancak ulusun özgürlüğünün bu güvenceleri açık bir şekilde ihlal edilirse gerçekleşebilir. Fakat böyle bir eylemin tutarsızlığı, simgede temsil edilenden daha büyük değildir. Ejderha gibi konuşan, görünürde pak, nazik ve zararsız olan kuzu gibi boynuzlara sahip canavardır. Onlara, yeryüzünde yaşayanlara, canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Burada, yasama erkinin hakta olduğu bir yönetim biçimi açıkça resmedilerek, peygamberlik sözünde belirtilen, ulusun Amerika Birleşik Devletleri olduğuna dair çarpıcı bir kanıt sunulmaktadır. Peki, canavarın onuruna heykel nedir ve nasıl meydana getirilecektir? Heykel, iki boynuzlu canavar tarafından yapılmaktadır ve canavarın onuruna bir surettir. Ayrıca canavarın heykeli, sureti de denilmektedir. Öyleyse, heykelin suretin niteliğini ve nasıl meydana getirildiğini anlamak için canavarın kendisinin yani papalığın niteliklerini incelemeliyiz. İlk kilise, müjdenin sadeliğinden uzaklaşarak ve putperestlerin tören ve geleneklerini kabul ederek yozlaştığında Allah'ın ruhunu ve kudretini kaybetmişti. Bu nedenle insanların vicdanlarını denetim altına alabilmek için dünyasal gücün desteğine ihtiyaç duydu. Sonuç olarak, devletin gücünü denetim altında tutan ve onu kendi amaçlarına ulaşmak, özellikle de sapkınlığı cezalandırmak için kullanan bir kilise, yani papalık ortaya çıktı. Birleşik Devletler'in canavarın heykelini suretini yapabilmesi için, dinsel gücün, devlet yetkisinin kilise tarafından kendi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla da kullanılabileceği ölçüde, sivil yönetimi denetim altına alması gereklidir. Kilise ne zaman dünyasal güç kazansa, bunu kendi öğretilerine aykırılığı cezalandırmak için kullanmıştır. Dünyasal güçlerle ittifak kurarak, Roma'nın izinden giden Protestan kiliseleri de vicdan özgürlüğünü kısıtlamak için benzer bir istek sergilemişlerdir. Bunun bir örneği, İngiliz kilisesinin muhaliflere karşı uzun süreli zulmünde ortaya konulmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda binlerce aykırı din görevlisi kiliselerinden kaçmaya zorlandı. ve hem pastörlerden hem halktan olmak üzere pek çoğu para cezasına çarptırıldı, hapsedildi, işkence gördü ve şehit edildi. İlk kiliseyi sivil yönetimden destek aramaya iten şey sapkınlıktı. Bu da papalığın, yani canavarın gelişimine zemin hazırlamıştı. Pavlus şöyle dedi: İmandan dönüş olacak ve o yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. 2. Selanikliler 2, ayet 3. Böylece kilisedeki sapkınlık, canavarın heykeline giden yolu hazırlayacaktır. Kutsal kitap, Rabbin dönüşünden önce ilk yüzyıllardakine benzer bir dinsel çöküş durumu olacağını bildiriyor. Son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. 2. Timoteos 3, ayet 15. Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. 1. Timoteos 4, ayet 1. Şeytan, her çeşit sahte kudrette ve belirtilerde ve harikalarda ve haksızlığın her türlü hilesiyle etkinlik gösterecek. Ve tüm gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmaya, yalana kanmaları için yanıltıcı bir güç kabul etmelerine izin verilecek. 2. Selanikliler 2, ayet 9. 1011. Bu dinsizlik durumuna ulaşıldığında ilk yüzyıllardakiyle aynı sonuçlar meydana gelecektir. Protestan kiliselerindeki büyük inanç farklılıkları pek çok kişi tarafından zorlama bir tek biçimliliğin hiçbir zaman gerçekleştirilemeyeceğine dair kesin kanıt olarak görülmektedir. Ancak protestan inancına sahip kiliselerde yıllardır öğretilerin ortak noktalarına dayalı bir birliğe karşı güçlü ve büyüyen bir duyarlılık görülmektedir. Böyle bir birliği sağlayabilmek için herkesin aynı düşüncede olmadığı konuların tartışılmasından, kutsal kitap açısından ne kadar önemli olsalar da mutlaka vazgeçilmesi gerekecektir.
Charles Beecher, 1846 yılında bir vaazda, müjdeci protestan mezheplerinin hizmetinin yalnızca insani korkuya dayalı muazzam bir baskı altında kurulmakla kalmayıp, kökten yozlaşmış bir durumda yaşayıp, hareket edip, nefes aldıklarını ve her saat gerçeği örtbas etmek için kendi dualarındaki her aşağılık unsura başvurarak sapkınlığın gücü önünde diz çöktüklerini bildirmişti. İşler Roma'da da böyle yürümemiş miydi? Biz de onun hayatını tekrar yaşamıyor muyuz? Ve hemen önümüzde ne görüyoruz? Başka bir genel konsey, bir dünya kongresi. Müjdeci İttifak ve Evrensel İman Açıklaması. The Bible a Sufficient Creed. Yeterli İman Açıklaması. Kutsal Kitap. Konulu Vaaz. Fort Wayne, Indiana. Bu elde edildiği zaman tam bir tek biçimlilik için şiddete başvurmaya yalnızca bir adım kalacak. Birleşik Devletler'in önde gelen kiliseleri ortak olarak tuttukları öğretiler üzerinde birleşerek devleti kendi iman açıklamalarını zorunlu hale getirmesi ve kendi kurumlarını desteklemesi için etki altına aldıktan sonra Protestan Amerika, Roma hiyerarşisinin bir benzerini meydana getirmiş olacak. Bu da kaçınılmaz olarak muhaliflerin cezalandırılmasına yol açacaktır. İki boynuzlu canavar, küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, köle. Herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu, emrediyordu. Öyle ki bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Vahiy 13, ayet 16-17. Üçüncü meleğin uyarısı şudur: bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Bu mesajda belirtilen iki boynuzlu canavar tarafından kendisine ibadet edilmesi zorunlu hale getirilen canavar, Vahiy 13. bölümdeki ilk Pars'a benzer canavardır, yani papalık. Canavarın onuruna yapılan heykel, Protestan kiliselerinin dogmalarını kabul ettirmek için dünyasal gücün desteğini aradıkları zaman gelişecek olan sapkın protestanlık biçimini temsil etmektedir. Canavarın işareti halen tanımlanmamıştır. Peygamberlik sözü, canavara ve onun heykeline ibadete karşı uyardıktan sonra şöyle bildirir: bu da
Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Tanrı'nın buyruklarını yerine getirenler, bu şekilde canavara ve onun heykeline ibadet edenlere karşıt olarak sunulduğuna göre, bir yanda Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmenin, diğer yandaysa bunları ihlal etmenin, Allah'a ibadet edenlerle canavara ibadet edenler arasındaki ayrımı meydana getireceği anlaşılır. Canavarın ve dolayısıyla suretinin özel niteliği, Allah'ın emirlerini çiğnemesidir. Daniel, küçük boynuz yani papalık hakkında şunları söylüyor. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Daniel 7, ayet 25. Paulus ise aynı gücü kendisini Allah'ın üzerine yükseltecek olan yasa tanımaz adam olarak adlandırıyor. Bir peygamberlik sözü diğerini tamamlıyor. Papalık ancak Allah'ın yasasını değiştirerek kendisini Allah'ın üzerine yükseltebilirdi. Bu şekilde değiştirilmiş olan yasayı bilerek tutan herkes, değişimi meydana getiren güce en yüksek şerefi veriyor olacaktır. Papalığın yasalarına bu şekilde itaat etmek, Allah'ın yerine papaya bağlılığın bir işareti olacaktı. Papalık, Allah'ın yasasını değiştirmeye çalıştı. Tasvirlere tapınmayı yasaklayan ikinci emir yasadan çıkarılarak, dördüncü emir Şabat günü olarak yedinci gün yerine birinci günün tutulmasına yetki verecek şekilde değiştirildi. Fakat papalık yanlıları ikinci emrin çıkartılmasının nedeni olarak zaten birinciye dahil olduğu için gereksiz olduğunu ve yasayı tam olarak Allah'ın anlaşılmasını istediği şekilde verdiklerini iddia ediyorlar. Peygamber tarafından öngörülen değişiklik bu olamaz. Kasıtlı ve istemli bir değişiklikten bahsediliyor. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Dördüncü emirdeki değişiklik, peygamberlik sözünü tam olarak yerine getiriyor. Zira bunun için ileri sürülen tek yetki, kilisenin yetkisidir. Burada, papalık gücü açıkça kendisini Allah'ın üzerine çıkarmaktadır. Allah'a ibadet edenler, özellikle dördüncü emre gösterdikleri saygıyla ayırt edilirken, zira bu, onun yaratıcı gücünün işareti ve insandan saygı ve bağlılık isteğinin tanığıdır. Canavara ibadet edenlerse Roma'nın kurumunu yüceltmek için yaratıcının anıtını yıkma çabalarıyla anlaşılacaklardır. Papalık, küstah iddialarını ilk olarak pazar günü adına ortaya atmış. Eke bakınız. Devletin gücüne de ilk olarak pazarın Rabbin günü olarak tutulmasını zorunlu hale getirmek için başvurmuştur. Fakat kutsal kitap, Rabbin günü olarak birinci güne değil, yedinci güne işaret etmektedir. Mesih şöyle dedi, İnsanoğlu, Şabat gününün de Rabbidir. Dördüncü emir şöyle beyan eder, Yedinci gün bana, Tanrın Rab, beş Şabat günü olarak adanmıştır. Ve Rab, Yeşaya peygamber aracılığıyla ona şöyle işaret eder, Kutsal günüm, Markos 2, ayet 28, Yeşaya 58, ayet 13. Sıklıkla ileri sürülen Mesih'in Şabat gününü değiştirdiği iddiası onun kendi sözleriyle çürütülmektedir. O, dağdaki vaazında şöyle demişti. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Matta 5, ayet 1719. Kutsal yazıların Şabat gününün değiştirilmesi için hiçbir yetki vermediği Protestanlar tarafından çoğunlukla kabul edilen bir gerçektir. American Tract Society, Amerikan Broşür Derneği ve American Sunday School Union, Amerikan Pazar Okulları Birliği tarafından yayınlanan yayınlarda bu açıkça ifade edilir. Bu eserlerden birinde Yeni Ahit'in Şabat, burada kastedilen haftanın ilk günü olan pazardır. Hakkında açık bir emir ya da tutulmasıyla ilgili kesin kurallar konusunda tam bir suskunluk içinde olduğu kabul edilir. Başka biri şöyle diyor. Mesih'in öldüğü zamana dek bugün de hiçbir değişiklik yapılmamıştı ve kayıtların gösterdiği kadarıyla onlar, elçiler, yedinci gün Şabat'ının terk edilerek bunun yerine haftanın ilk gününün tutulmasını buyuran açık bir emir vermediler. Roma Katolikleri, Şabat günündeki değişikliğin kendi kiliseleri tarafından yapıldığını kabul ederler. ve Protestanların pazar gününü tutarak onun yetkisini tanımış olduklarını bildirirler. Hristiyan dinin Katolik öğretisi adlı kitapta, dördüncü emre itaat etmek için tutulması gereken günle ilgili bir soruya yanıt verilirken şu açıklama yapılmıştır. Eski yasa boyunca kutsanmış olan gün cumartesiydi. Fakat İsa, Mesih'in talimatını alan ve Allah'ın ruhu tarafından yönlendirilen kilise, cumartesiyi pazarla değiştirdi. Dolayısıyla artık biz yedinci günü değil, birinci günü kutsuyoruz. Pazar gününün anlamı ve bundan böyle kendisi Rabbin günüdür. Katolik kilisesinin yetkisinin işareti olarak papalık yanlısı yazarlar, protestanların da izin verdiği Şabat gününün pazarla değiştirilmesi eylemini gösteriyorlar. Zira onlar, pazar gününü tutarak kilisenin bayramlar tesis edebileceğini ve onları tutmayanlarınsa günah içinde olduğunu kabul ediyorlar. Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, Hristiyan öğretisinin özeti, sayfa 58. Öyleyse Şabat gününün değiştirilmesi Roma Kilisesi'nin yetkisinin işareti ya da nişanından, canavarın işaretinden başka nedir? Roma Kilisesi üstünlük iddiasından vazgeçmemiştir. Dünya ve Protestan kiliseleri kutsal kitabın Şabat'ını reddederken onun yarattığı Şabat'ı kabul ettiklerinde bu iddiayı kabullenmiş oluyorlar. Değişiklik için geleneğin ve kilise babalarının yetkisini ileri sürebilirler. Fakat bunu yaparken de kendilerini Roma'dan ayıran ilkeyi Protestanların dininin kutsal kitap ve yalnızca kutsal kitap oluşunu göz ardı etmiş olurlar. Papalık yanlısı birisi onların kendilerini kandırdıklarını, söz konusu olaydaki gerçeklere bilerek gözlerini kapadıklarını görebilmektedir. Pazar gününü zorunlu hale getirme hareketi rağbet görürken o sevinir ve bunun eninde sonunda tüm Protestanları Roma bayrağı altına toplayacağından emin olur. Roma yanlıları şöyle bildirmektedir. Protestanların pazar gününü tutmaları kendilerine rağmen Katolik kilisenin yetkisine gösterdikleri bağlılığın ifadesidir. Monsignor Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, Günümüz Protestanlığına ilişkin açık konuşma, sayfa 213. Protestan kiliselerinin pazar gününün tutulmasını uygulamaları, papalığa, yani canavara, ibadetin uygulanmasıdır. Dördüncü emrin gereklerini anladıkları halde, gerçek Şabat yerine sahtesini tutmayı tercih edenler, böylece bunu tek başına emreden güce bağlılıklarını bildirmiş oluyorlar. Ancak kiliseler, dinsel bir görevi, dünyasal gücü kullanarak uygulatarak, canavarın heykelini kendileri yapıyor olacaklardır. Böylece, Birleşik Devletler'de pazar gününün tutulmasının zorunlu kılınması da, canavara ve onun heykeline ibadet etmenin zorunlu olması anlamına gelecektir. Fakat geçmiş nesillerdeki Hristiyanlar, kutsal kitap şabatını tuttuklarını sanarak pazar gününü tuttular. Günümüzde de her kilisede, Roma Katolik Kilisesi'nde bile pazar gününün ilahi kaynaklı şabat günü olduğuna samimiyetle inanan gerçek Hristiyanlar vardır. Allah onların halis niyetlerini ve onun önündeki dürüstlüklerini kabul etmektedir. Ancak pazar gününün tutulması yasayla yürürlüğe konulunca ve dünya, gerçek Şabat'ın zorunluluğu konusunda aydınlatılınca yalnızca Roma'nın yetkisine dayanan bir kurala uymak için Allah'ın emrini çiğneyen herkes bu şekilde papalığı Allah'ın üzerinde şereflendirmiş olacaktır. Roma'ya ve Roma tarafından tesis edilen kurumu uygulayan güce bağlılığını bildirmektedirler. Canavara ve onun heykeline tapmaktadırlar. İnsanlar Allah'ın kendi yetkisinin işareti olarak ilan ettiği kurumu reddederek onun yerine Roma'nın kendi üstünlüğünün işareti olarak seçtiği kurumu şereflendirdiklerinde, bu şekilde Roma'ya bağlılık simgesini, canavarın işaretini kabul etmiş olacaklardır. Bu konu açık bir şekilde halkın önüne getirildiğinde ve Allah'ın emirleriyle insanların emirleri arasında bir seçim yapmaları istendiğinde, yasayı çiğnemeye devam edenler ancak o zaman canavarın işaretini alacaklardır. Ölümlülere yönelik gelmiş geçmiş en korkunç tehdit, üçüncü meleğin mesajında yer almaktadır. Allah'ın gazabını merhametten eser olmadan gerektirecek olan şey, korkunç bir günah olmalıdır. İnsanlar bu önemli konuda karanlıkta kalmamalıdır. Bu günaha karşı uyarı, Allah'ın yargısı gelmeden önce dünyaya verilmeli, böylece herkes neden yargıya uğrayacağını bilerek bundan kurtulma fırsatına sahip olmalıdır. Peygamberlik sözünde birinci meleğin bu duyuruyu her ulusa, her oymağa, her dile, her halka yapacağı bildirilmektedir. Aynı üç aşamalı mesajın bir bölümünü meydana getiren üçüncü meleğin uyarısı da en az bu kadar yaygın olacaktır. Peygamberlik sözünde göğün ortasında uçmakta olan bir melek tarafından yüksek sesle ilan edildiği ve dünyanın dikkatini çekeceği resmedilmektedir. Mücadelede tüm Hristiyanlık alemi iki büyük sınıfa ayrılacaktır. Allah'ın emirlerini tutan ve İsa'ya imanlarını sürdürenler ve canavarla heykeline taparak işaretini alanlar. Kilise ve devlet güçlerini birleştirerek küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle herkesi, Vahiy 13 ayet 16, canavarın işaretini almaya zorlasa da Allah'ın halkı bunu almayacaktır. Patmos'taki peygamber, canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar, ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuş, Musa'nın ve kuzunun ezgisini söyleyenleri görmüştür. Vahiy 15, ayet 2-3.